Ayrım 10.
Mustafa Kemal Atatürk, belki de toplumun devrime uygunluğunu sağlayan tüm nesnel koşulları olumsuz anlamda dengeleyen, böyle bir işgale karşın ve büyük liderliğiyle bu işgali bile kendi amaçları için işlevsel kılarak Türk devrimini gerçekleştirmiştir. İkinci kitap, Bir Devrimin Öznel Koşulları ve Türk Devrimi. 1. Liderlik. Her toplumsal eylemde en önemli öğelerden biri de liderliktir. Liderini bulamamış bir eylemin etkinliği sürdürmesi olanaksızdır. Öte yandan kimi zaman yetenekli bir lider, umutsuz gibi görülen bir eylemi hedefine ulaştırabilir. Devrim açısından da durum bütünüyle böyledir. Lidersiz bir devrim düşünülemez. Lider ile devrim, bir insan ile bir toplumsal eylemin iç içeliğini tam anlamıyla bir bütünleşmeyi simgeler. Lider ve eylem, devrim süreci içinde birbirlerini tamamlayan, birbirlerinin kimliklerine kendi özelliklerinin damgalarını vuran iki öğedir. Tarihe baktığımızda gerek birçok toplumsal eylemin, gerekse pek çok devrimin liderlerinin adıyla anıldığını görürüz. Roma İmparatorluğu'nda köle ayaklanmasına ismini veren Spartaküs, Osmanlı İmparatorluğu'nu sarsan pek çok ayaklanmalar içinde Şeyh Bedrettin, İtalyan Birliği'ni kuran Garibaldi, Fransız devrimine damgalarını vuran Mirabeau, Robespierre, Danton, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı gerçekleştiren Washington, Sovyet devriminde Lenin ve Troçki, Çin'de Mao, Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk, toplumsal eylemlere isimlerinin damgasını vurmuş olan liderlerden yalnızca birkaç örnektir. Tarihçiler ve toplum bilimciler için toplumsal eylemlerle liderler arasındaki ilişkinin araştırılması, ilginçliğini sürekli koruyan bir konudur. Toplumsal oluşumların ve tarihin mi liderlerini yarattığı, yoksa liderlerin mi toplumsal oluşumları ve tarihi yaptığı aslında anlamsız fakat konunun ilginçliğini belirleyen bir tartışmadır. Tartışmanın anlamsızlığı, olayın tek yönlü bir etkileme olmamasından gelir. Toplum ve lider birbirlerini etkiler ve tarihi birlikte biçimlendirirler. Hiç kuşkusuz bu etkileşimin altında tarihin yadsınamaz belirleyiciliği vardır. Fakat liderler de gerek doğru teşhisleriyle, gerekse güçlü kişilikleriyle bu oluşumları kendi görüşleri çevresinde etkilerler. Bu konudaki tartışmaya şu soruyla ışık tutalım. Küçük Mustafa 1881'de dünyaya geleceğine, 1781'de ya da 1981'de doğsaydı, acaba yine Mustafa Kemal Atatürk olur muydu? Sorunun yanıtı hiç kuşkusuz hayırdır. Öte yandan bir başka soru konuyu daha da açıklığa kavuşturabilir. 1918-1923 arası Anadolu'da bir Mustafa Kemal Paşa olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti kurulabilir miydi? Bu sorunun yanıtı da biraz daha kuşkulu olmakla birlikte yine hayırdır. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923'e dek gerek kendi grubu içinde, gerekse tüm toplumsal ve siyasal yapı içinde karşılaştığı düşmanlık ve muhalefet düşünülürse bu hayır yanıtı daha da anlam kazanır. Bırakınız halife sultanını ve onun yandaşlarını, bırakınız dış güçleri ve Anadolu toprağını işgal etmiş olan yabancı düşmanı, Kurtuluş Savaşı'nın sivil ve asker lider kadrosu bile Cumhuriyet konusunda Mustafa Kemal Paşa ile aynı düşünmüyordu. Sivil kadroyu bir yana itsek bile, zafer kazanmış ordu komutanlarının ve Atatürk'ün en yakın silah arkadaşlarının tutumu açıkça Cumhuriyet'e karşıdır. Üstelik bu muhalefet, Mustafa Kemal Paşa'nın varlığına, başarısına ve yadsınmaz liderlik yeteneklerine rağmen böylesine şiddetli ve etkilidir. Bütün bu tarihsel koşullar düşünüldüğünde Mustafa Kemal Atatürk'süz bir Türkiye Cumhuriyeti'nin düşünülemeyeceği açığa çıkar. İşte bu soruya verilen yanıtlar, toplumsal ve tarihsel koşullar ile liderler arasındaki etkileşimi, Türkiye tarihinin somutunda da genel tarih yaklaşımı içinde de belirler. Liderler ile toplumsal koşullar arasındaki ilişki bir etkileşimdir. Koşulların yarattığı liderler döner, kendilerini yaratan koşulları yeniden biçimlendirirler. Liderin devrimciliği de tam bu noktada yatar. Devrimci lider, kendini yaratan koşulları doğru değerlendirebilen ve onları yeniden biçimlendirebilen kişidir. Liderliği, kendini yaratan koşulları doğru değerlendirebilmesinde, devrimciliği ise onları yeniden biçimlendirebilmesinde yatar. Bir başka deyişle, koşulları doğru değerlendirmek, liderlik için yeterli, devrimcilik için yetersizdir. Yeniden biçimlendirme işlemi için gerekli olan doğru değerlendirme, liderliği belirleyebilir ama devrimciliğin ancak ön koşuludur. Lider ancak doğru değerlendirdiği koşulları yeniden biçimlendirebildiği ölçüde devrimcilik niteliği kazanır. Genelde bir liderin hem başarılı bir lider hem de başarılı bir devrimci olması, örgüt ve ideolojik olarak iki temel öğe dışında doğru teşhise, doğru zamanlamaya, işlevsel ittifaklara ve hedeften ödün vermemeye bağlıdır. Örgüt ve ideoloji, devrimin liderlik yanında incelenecek olan iki temel öğesini oluşturduğundan bunlar üzerinde ileride ayrıca durulacaktır. 1. Liderlik konusunda toplum bilimsel yaklaşımlar. Toplum bilim tarihine baktığımız zaman toplumsal değişmeyi tümüyle bireye dayanan hemen hiçbir kuram ya da yaklaşım görmüyoruz. Ancak bazı düşünürlerin toplumsal değişme süreci içinde bireylerin rolleri üzerine özellikle eğildikleri çalışmalar vardır. liderlerin toplumsal değişme içindeki rolünü belirleyen düşünürler, toplumu genellikle inançlar doğrultusunda, ideolojik planda ortaya çıkan birikimler sonucu değişen bir varlık olarak ele alıp, liderlerin bu süreç içindeki rolünü belirtmeye çalışırlar. Yaklaşımın bu niteliği, temelde ideolojik ve siyasal bir nitelik taşıyan Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci eylemine oldukça uygun bir yapı taşır. Yalnız burada hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimciliğinin tek bir kuram ya da model çerçevesinde çözümlenmesinin olanaksız olduğunu hatırlatmak isterim. Türk devrimi ya da Anadolu ihtilali tek bir modele sığmayacak ayrıntılarla ve çeşitlemelerle dolu bir eylemdir. Bu nedenle Atatürk'ün devrimciliğinin ancak toplumsal, ekonomik, siyasal, örgütsel, psikolojik pek çok öğenin bir arada ele alınmasıyla anlaşılabileceği hiç unutulmamalıdır. İncelenen her bir kuram ve model Atatürk eyleminin ancak bir bölümüne ışık tutabilir. Karizma kavramı. Burada hemen toplumsal değişmenin genelde teknoloji ve ideoloji arasında bir dengeye doğru gelişen bir süreç olduğu hatırlanmalıdır. Bu açıdan liderlerin toplumsal değişme içindeki rolü nedenli inançlara bağlı olarak alınırsa alınsın, altyapısal öğelerin hiçbir zaman dışarıda bırakılamayacağı gerçeği hiç unutulmamalıdır. Toplumsal değişmede liderin rolünü açıklamaya çalışan görüşlerin en önemlilerinden biri, kültürel yapı, toplumsal yapı ayrımına dayanan bir model geliştirir. Bu modele göre her toplumun inançları ve değerleri gibi öğeler toplumun kültürel yapısını oluşturur. Buna karşılık toplumsal kurumlar bunların yapıları, işleyişleri, birbirleriyle olan ilişkileri de toplumsal yapı adını alır. Kültürel yapı daha esnek, toplumsal yapı daha katıdır bu görüşe göre. Bu yüzden değişmenin ilk tohumları kültürel yapı alanında ortaya çıkar. Toplumsal yapı daha katı ve değişmez olduğu halde kültürel yapı doğrusal bir biçimde sürekli olarak akılcı bir çizgide gelişir. Oysa kuramsal ve örgütsel yapı eski değerleri ve inançları yansıtmaktadır. Böylece değişen kültürel yapı ile durgun toplumsal yapı arasında sürtüşme ve çatışmalar ortaya çıkar. İşte Weber bu noktadan ortaya çıkarak kültürel değişmeler sonunda meşruluğunu kaybetmiş olan toplumsal yapıyı değiştiren kişiye karizmatik lider diyor. Karizma Weber'e göre lideri öteki insanlardan ayıran niteliklerin tümüdür. Bu nitelikler başka insanların lidere mal ettikleri doğaüstü ya da insanüstü niteliklerin toplamından oluşur. Bir başka deyişle karizmatik lider, kendisine doğaüstü ya da insanüstü nitelikler yakıştıran kişidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, liderde gerçekten böyle nitelikler bulunmasının değil, ona böyle nitelikler yakıştırılmasının önemli olduğudur. Bir karizmatik lider olarak Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ün karizmatik liderliği iki açıdan incelenebilir. Birinci olarak içinde bulunduğu toplumun toplumsal ve kültürel yapılar arasındaki sürtüşme ve çatışmayı çözmesi, ikinci olarak da kendisine yakıştırılan insanüstü, doğaüstü nitelikler açısından Mustafa Kemal'in yaptıklarının gerçekten Weber'in modeli bakımından çok ilginç sonuçlar vermesidir. Atatürk'ün yetiştiği toplumun koşullarına toplumsal yapı kültürel yapı ayrımı açısından baktığımızda oldukça kesin hatlarla belirlenmiş özellikler görmekteyiz. 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı, Osmanlı'nın 600 yıllık görkemli birikiminin iç ve dış öğeler sonunda iflasına tanık olmaktadır. Toplumsal yapının tüm öğeleri, geçmişin İslam devletini ya da bu devletin kalıntılarını yansıtmaktadır. Buna karşılık kültürel yapı, bir yandan yüzyılların getirdiği evrimi, öte yandan Fransız devrimiyle tüm dünyayı etkileyen değerleri bir ölçüde de olsa kendisine mal etmiştir. Böylece İslam'ın merkezi feodal yapıyı yansıtan devlet biçimi ile Fransız devriminin kapitalist gelişmeyi yansıtan akılcı, eşitlikçi ve dayanışmacı değer ve inançları tam bir sürtüşme içine girmişlerdi. Bu uyumsuzluğa bir de imparatorluğun batı karşısında önce askeri, daha sonra da mali ve ekonomik alanlarda algılanan güçsüzlüğü eklenince ortaya çıkan durum toplumsal yapı ile kültürel yapı arasında tam bir çatışmaya dönüşmüştü. Bu çatışma içinde imparatorluğun geleneksel güçleri eski kurumsal düzen içindeki etkili yerleri tutmuş olduklarından ve bu yerlere ilişkin çıkarları somut bir biçimde tehlikede bulunduğundan toplumsal yapının değişmeden sürmesi yönünde çaba harcanıyordu. Buna karşılık batı etkisinde açık olan ve bu yüzden yeni kültürel değerleri benimsememe şansı yüksek olan asker bürokrasi ve bir kısım sivil aydınlar bir yandan da tarihsel olarak kendilerine yüklenmiş olan imparatorluğu kurtarma görevinin baskısı altında yeni inançların yani değişmekte olan kültürel yapının temsilcisi durumundaydılar. İşte bu uyumsuzluk içinde Weber'in deyimiyle artık meşruluğunu kaybetmiş olan toplumsal yapının savunucuları ideolojik planda ne yazık ki İslam'a sığındılar. Buna karşılık yeni gelişmekte olan kültürel değerlerin savunucuları da ideolojik planda eylemlerini batılılaşma çerçevesinde topluma sundular. Böylece günümüze dek uzanan tarihsiz batıcı-İslamcı çatışması imparatorluğun yıkılış döneminde iyice billurlaştı. Çatışmanın tarihsizliği, Batıcıların İslam'ın günümüzde bile işlevsel olabilecek barış, kardeşlik, paylaşma gibi kavramlarını dahi tüm İslam'a karşı oldukları için yeterince kullanamamalarında, İslamcıların ise Batıcılığa karşı oldukları için pek çok çağdaş değer ve uygulamayı yadsımalarında görülmektedir. Bu konudaki tartışmayı ilerideki bölümlerde sürdüreceğimizi belirterek, şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün karizmatik liderlik işlevini çözümlemeyi sürdürelim. Osmanlı toplum yapısında durum. Osmanlı'nın toplumsal yapısının önemli bir bölümü olan siyasal mekanizmalarda artık işlevselliğini kaybetmişti. Peygamberin halifesi olarak devlet başkanlığını sürdüren padişah ve onun simgelediği siyasal erk artık toplumun gereksinmelerine yanıt veremiyordu. Her ne kadar 1. ve 2. Meşrutiyet eylemleri siyasal erke bir ölçüde de olsa bazı payandalar getirmişse de bunlar yeterli olmaktan çok uzaktı. Bu açıdan geleneksel yapı anlamında değil fakat Weber'in terimleriyle siyasal iktidarda yeni kültürel değerler karşısında meşruluğunu kaybetmişti. Fransız devrimi ile bütün dünyaya yayılan ve yeni gelişen kapitalist sınıfın siyasal bakımdan da işlevsel olmasını sağlayan kardeşlik, eşitlik, adalet, dayanışma gibi kavramlar Osmanlı siyasal yapısı içinde yeterli yansıma bulamıyordu. Oysa aynı kavramlar asker bürokrasi ve sivil aydınlar arasında oldukça geniş bir biçimde taraftar bulmuştu. Toplumsal yapı ile kültürel yapı arasındaki sürtüşme eğitim alanında da belirginleşmişti. Bir yandan İslam'a dayalı temel eğitim egemenliğini sürdürürken, öte yandan birçok Batı türü yüksek eğitim kurumu toplumuna aşılanmıştı. Tüm toplumsal yapı eskiye göre örgütlenmiş olduğundan pek doğal olarak bu yeni eğitim kurumları ancak birer yama gibi kalmış, sürtüşmeyi şiddetlendirmekten başka bir işe yaramamıştı. 31 Mart olayının alaylı mektepli ekseni üzerinde odaklaşması, toplumsal yapı kültürel yapı uyumsuzluğunun eğitim alanında belirginleşmiş olduğunun en güzel kanıtlarından biridir. Meşruluğunu kaybetmiş bir toplumsal yapının kurumu olarak eğitimin bir başka değerlendirilmesi de yazı konusunda görülmektedir. Arap alfabesinin kültürel yetersizliği belirgin bir biçimde ortaya çıkmış ve bu yetersizliği gidermek için çeşitli çabalara girişilmişti. Ahunzade'nin önerilerinden Enver Paşa'nın ayrık yazısına kadar pek çok girişim toplumsal yapı kültürel yapı çatışmasının görünümleri olarak çıkmıştı. Meşruluğunu kaybetmiş toplumsal yapının bir başka görüntüsü de hukuktu. Daha imparatorluğun güçlü dönemlerinden başlayan örfi hukuk olayı bile değişen dünyanın gereklerini yerine getirmekte yetersiz kalıyordu. Dışa bağımlı olarak gelişmekte bulunan kapitalist filizler için bile mesel yetersiz kalmıştı. Çalışma dünyası yanında evlilik, mülkiyet gibi kurumlar da yasal yetersizliklerini taşıyorlardı. İşte Weber'in deyişiyle karizmatik lider Mustafa Kemal Atatürk meşruluğunu kaybetmiş bu toplumsal yapı ile yeni değerleri içeren kültürel yapı çatışmasını çözen bir kişi olarak ortaya çıktı. Yıpranmış, günün gereklerine yanıt veremeyen, eski değerlere göre örgütlenmiş olan, bu yüzden de Weber'in meşruluğunu kaybetmiş olarak nitelediği toplumsal yapıyı yeni oluşan kültürel yapıya uygun olarak değiştirdi. İslam'a göre kurulmuş ve işlevselliğini kaybetmiş toplumsal yapının yerine Fransız devriminin getirdiği düşüncelere dayalı yeni batılı kültürel yapıya uygun toplumsal örgütlenme biçimlerini ve yeni kurumsal düzeni yerleştirdi. Bir yandan siyasal erki geleneksel kaynaktan meşru kaynağa kaydırırken öte yandan Atatürk devrimleri denen reformlarla bütün reformsal, hukuksal, kültürel yaşamı yeniden düzenlemişti. Sanırım tarihte toplum bilimsel işlev anlamında Weber'in karizmatik lider tipine Mustafa Kemal Atatürk'ten daha uygun bir kişi yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'ün karizmatik bir lider olarak ortaya çıkması ve topluma egemen olması yanında yeni bir toplumsal yapı oluşturması da Weber'in modeline büsbütün uymaktadır. Bilindiği gibi Weber, toplumsal yapının meşruluğunu kaybetmesi sonunda ortaya çıkan liderin bir süre sonra izleyicileriyle birlikte yeni bir yapı kuracağını söyler ve buna karizmanın kurumlaşması ya da karizmanın olağanlaşması der. İşte Mustafa Kemal Atatürk, 29 Ekim 1923 tarihinden başlayarak yaptığı reformlarla karizmasını olağanlaştırmış ve kurumlaştırmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel karizması. Bir liderin karizması, toplumsal işleviyle birlikte ona yakıştırılan insanüstü ya da doğaüstü özelliklerde kişisel olarak da belirlenir. Burada önemli olan nokta, herkesin lidere yakıştırdığı bu insanüstü ya da doğaüstü niteliklerin varlığına liderin kendisinin inanmamasıdır. Çünkü kendisinde insanüstü ya da doğaüstü nitelikler vehmeden bir kişinin liderliğin önde gelen niteliklerinden biri olan gerçekçiliğini koruyabilmesi olanaksızdır. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün karizmasına kişisel açıdan bakalım. Önce Mustafa Kemal Atatürk'ün gerek doğal yetenekler, gerekse kendini bilinçli olarak hazırladığı sıralarda kazandığı özellikler açısından gerçekten bir insanın sahip olabileceği en üstün ve en seçkin niteliklere sahip olduğunu belirtmeliyiz. Burada doğanın kendine verdikleriyle kendi kendine hazırlarken edindikleri tümüyle birbirini pekiştirmektedir. İşte gerçekten seçkin niteliklere sahip olan bir kişi olan Mustafa Kemal Atatürk, kazandığı zaferler ve başardığı işlerle de desteklenince kolayca adeta mitolojik bir kişiliğe büründü. Gerek yaşarken, gerek yaşamından sonra onun hakkında anlatılanlar, kişiliğinin bütünüyle karizmatik bir özellik kazandığının kanıtıdır. Kişisel gelişimi sırasında karizmasının ilk tohumları matematik hocası Mustafa'nın kendisine Kemal adını takmasıyla başlar. Olayı Kılıç Ali şöyle anlatır. Mustafa askeri rüştiyesine devamı başladıktan sonra kendisinde riyaziyeye karşı bir merak peyda olmuş ve bu merakı günden güne çoğalmaya başlamış. Sınıf arkadaşları amali erbaaya çalışırken o cebir meselelerini halletmeye koyulmuş. Tesadüfen mektepteki riyaziye hocasının da ismi Mustafa'ymış. Hoca talebesi Mustafa'daki bu büyük istidadı görünce kendisine mektep usul ve kaidelerine uygun tarzda verdiği aferin ve tahsin gibi mükafat vakarlarını az görmüş, aynı zamanda onu aynı ismi taşıyan diğer talebe arkadaşlarından da ayırt etmeyi düşünerek Mustafa'ya bir gün ''Oğlum senin de ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Aramızda bir fark olmalıdır. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.'' demiş. Riyaziye hocası Mustafa Efendi'nin bu ileri görüşü cidden şayan hayrettir. Görüldüğü gibi zeka gibi doğal yeteneklerle ilgi ve çalışkanlık gibi sonradan kazanılan özelliklerin birlikte geliştirdiği karizma Mustafa Kemal'i henüz okul çağındayken yakalamıştı. Şimdi üretilen karizmasına mahalleden iki katkıyı görelim. Çocukluk arkadaşı ve Ankara eski belediye başkanlarından Asaf İlbay anlatıyor. Evimizin bahçesi büyüktü. Sık sık mahalle arkadaşları toplanır ve o zamanlar Selanik'te pek moda olan mançık oyununu oynardık. Bu bir nevi birdir bir oyunuydu. Bir kişi eğiliyor ve diğerleri sırayla üzerinden atlıyorlar. Oyuna iştirak etmezdi ama seyrine de bayılırdı. Hele içimizde düşenler filan olursa keyfine payan olmazdı. Bir gün kararlaştırdık, yaka paça zorla oyuna iştirak ettirdik. Sırayla hepimizin üzerinden atladı ve sıra kendisine gelince eğilmeden dimdik durdu ve ''Hadi atlayın'' dedi. Biz başını yere doğru eğmesi için ısrar ettikçe o ''Ben eğilmem, böyle atlarsanız atlayın'' diyordu. Aynı olay yine İlbay'ın ağzından tekrarlandığında onu eğilmeye razı edemediğimizi gayet iyi hatırlıyorum. Ömrünün sonuna kadar da eğilmedi eklemelerini yapmıştır. Bu olayda da Mustafa Kemal Atatürk'ün doğuştan getirdiği ve sonradan kazandığı özelliklerin bir belirtisi olan eğilmezlik bir liderlik niteliği olarak vurgulanmaktadır. İşin ilginç yanı Atatürk'ün bu niteliğinin bütün yaşamın egemen oluşudur. Örneğin İttihat ve Terakki ile hem liderlik hem de ordunun politikada yeri konusunda çatıştığı sıralarda Enver Paşa onun dik kafalı oluşundan yakınmaktadır. Bir başka tipik olay, imparatorluğun çöküşünü durdurmak için yaptığı girişimler sırasında İttihat ve Terakki'nin önemli liderlerinden Hariciye Nazırı Halil Bey ile görüşmek istemesi sırasında olur. Nazır, kendisini çok bekletince kızan Mustafa Kemal, uzun bir süreden sonra kabul edileceği haberini alınca Nazır'ın muaviniyle konuşmasını bahane ederek odacıya ''Beklesinler'' yanıtını verir. Eğilmezlik simgesi, Osmanlı'nın yıkıntısı üzerine Türk ulusçuluğunu yaratmaya çalıştığı sıralarda kişisellikten çok ulusal bir nitelik olarak da kullanıldı. Örneğin Banoğlu'nun Enver Behran Şapolyo'dan aktarma olarak Cemal Granda'nın ise doğrudan tanık olduğu biçimde anlattığı şu ünlü fıkrayı hatırlayalım. Olay İngiltere Kralı 8. Edward'ın yurdumuza gelişi sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda verilen bir şölende geçer. Yemek sırasında hoş mu yoksa nahoş mu demek gerek kestiremeyeceğim bir olay geçti. Garsonlardan biri fazla heyecanlandığından mıdır nedir, elindeki büyük porselen tabakla yere yuvarlandı. Sofradakilerin utanç içinde önlerine baktıkları anda Atatürk sanki hiçbir şey olmamış gibi krala doğru eğilerek ''Bu millete her şeyi öğrettim fakat uşaklığı öğretemedim'' diye hemen meseleyi kapattı, hem de ortalığı neşeye boğdu. Garsona da vazifene devam et emrini verdi. Kişisel karizması ile toplumsal eyleminin iç içe geçmişliği bu eğilmezlik ana düşüncesi çerçevesinde çok iyi görülebilir. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir sözü yine ulusal bağımsızlığı pekiştirmek için bağımsızlık savaşı sırasında söylenmiş bir sözdür. Kişisel karizmanın yaratılması. Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel karizması yakınlarının alınlarıyla özellikle ölümünden sonra çok daha güçlendirilmiştir. Örneğin kağıt oyun öyküleri bile bu karizmaya katkıda bulunur. Hikayenin birini Şükrü Kaya'nın özel kalem müdürü Nejat Saner anlatıyor. Atatürk, İran Şahı İsmet İnönü, İngiltere Büyükelçisi Sir Percy Loren, Şükrü Saraçoğlu poker oynuyorlardı. Sonradan Şükrü Saraçoğlu yerini Orgeneral Fahrettin Altay'a bırakacaktı. Heyecanla seyrediyoruz. Bir kağıt dağılışında oyun açılmış, İsmet İnönü ve Sir Percy Loren ellerindeki kağıtlara göre oyuna girmişlerdi. Birdenbire Atatürk kendi kağıtlarına bakmadan İran Şahı'na ''Ali biraderim müsaade ederseniz ben sizin kağıtlarınızla bu oyuna gireyim'' dedi. Buna karşı Şah ''Memnuniyetle Ali biraderim'' diyerek kağıtlarını Atatürk'e verdi. Kağıt istenildiği zaman İsmet İnönü iki kağıt aldı. Sir Percy Loren ise hiç kağıt istemedi. Atatürk de iki kağıt alarak bakmadan rest dedi. İsmet İnönü elinde küçük bir üç olduğu için kaçtı. İngiliz Büyükelçisi'ne ise servi bir küçük full varmış. gördüm diye cevap verdi. Kağıtlar açılınca Atatürk'ün 3 asına 2 dam gelmiş olduğu görüldü ve tabii ki bütün potu şah adına Atatürk aldı ve gülerek İsmet Paşa'ya "İnönü, sefir cenaplarına söyle benim şansımla şah hazretlerinin şansı birleşince işte böyle kuvvetli olur" dedi ve ilave etti. "Ama kendileri de bize katılırsa cihanda kuvvetli oluruz değil mi?" Görüldüğü gibi bu öyküde Atatürk'ün şansının bile ötekilerden iyi olduğu ve kişisel yetenekleriyle de bu şansı politik alanında bile değerlendirdiği belirtiliyor. Hüsrev Gerede'nin anlattığı bir başka poker öyküsü de kişisel yeteneklerini oldukça vurgular. Atatürk hiçbir zaman tahliye oyunlarını sevmez, arkadaşlarını da kumardan uzak görmek isterdi. Bazen vakit geçirmek için poker oynadığı olurdu. Bizzat bana anlattığına göre sevdiği ve takdir ettiği bir yabancı sefir ve madam ile bir akşam yemeğini müteakip pokere oturmuşlar. Şakadan oynandığını sezemeyen sefirin madamı Atatürk'ün kaybetmeye başladığını görünce kendi diliyle "Türk liraları bizim memlekete akıyor" diye memnuniyetini belirtmiş. Bu sözü güzelce anlayan Atatürk hiç anlamamış görünerek oyuna gayret vermiş. Saatler geçtikçe fevkalşer, müteammil bir vücut ve kafanın ezici ve bunaltıcı hakimiyeti altında sefir cenapları yavaş yavaş çökmeye ve nihayet alabildiğine kaybetmeye başlamış. Zavallı madam betveniz atmış bir halde bu kadar borcun altından nasıl kalkabileceklerini düşünürken Atatürk, "Madam, şimdi de sizin paracıklarınız Türkiye akıyor" demiş. Fakat kadıncağızı fazla üzmemek için de hemen oyunun ciddi olmadığını, bir şakadan ibaret olduğunu söyleyerek misafirlerinin yüreğine kibarca su serpmiş. Bu hikayedeki fevkal beşer sözcüğü bilindiği gibi doğrudan doğruya insanüstü demektir. Bu açıdan Anadolu'ya geçerken yanına kurmay başkanı olarak aldığı Hüsrev Gerede'nin bu anısını tam bir karizma yapıcı bir öğe olarak ele almak olanağı vardır. İran Şahı ile birlikte oynanan poker ile birleştirildiğinde öykünün mesajı ve önemi daha da belirginleşir. Hıfzız Veldet de Atatürk'ü şöyle anlatıyor. "Bence meclisin en iyi konuşan ve olayları en doyurucu biçimde anlatan hasibi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Kesin ifadeli, çok etkili, kararlı, zaman zaman sertlik taşıyan fakat batmayan, ürkütmeyen bir konuşma tarzı vardı Reis Paşa'nın. O seyrek fakat özlü konuşurdu. Meclise başkanlık ettiği günler laf meraklısı kimi milletvekillerinin konu dışına çıkmalarına müsaade etmez, görüşmeleri her zaman tartışılan konunun doğrultusunda yürütür ve böylece çalışmalardan daha çabuk sonuç alınır, işler daha çabuk yürürdü. 2. Karizmatik lider olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikleri. Atatürk'ün insanüstü ya da doğaüstü kişiliği hakkında anı, öykü, olay, söylenti ve yorumlar hep birlikte onun karizmasını oluşturur. Mustafa Kemal Atatürk hakkında anlatılanları ve kendisinin anlattıklarını dikkatli bir gözle incelersek şu noktalarda yoğunlaşan karizmatik öğeler görürüz. 1. Gerektiğinde adeta yemez içmez ve uyumazdı. Bunun en tipik örnekleri Bağımsızlık Savaşı sıralarında ve Büyük Nutkunu yazarken görülmüştür. Hatta genellikle geceleri uyumaktan hoşlanmadığı ve sofrası dağıldıktan sonra odasına çekilip uyumak yerine okuduğu ve bu yüzden Mahmut Esat Bozkurt tarafından ona Türk milletinin gece bekçisi adı takıldığı söylenir. Bu konuda kendisine uzun yıllar hizmet etmiş olan Cemal Granda Çelebi şu öyküyü aktarıyor. Atatürk için içkiyi bırakmaz diyenler acaba bir gün gelip aldanacaklarını hiç düşünmüşler midir? Ona içkiyi bıraktırmak isteyenler o zaman kim bilir nasıl şaşırmışlardır. Evet, bu kadar içki kullanan ve ondan ayrılmaz görünen adam 3 ay hiç rakı içmeden de durabiliyor. Atatürk hiç kimsede bulunmayan büyük bir irade gücüne sahipti. Eğlenmesini de içmesini de çalışmasını da çok iyi bilirdi. Büyük Nutkunu yazarken ben bunun tanığı oldum. Akşamları yine sofra kuruluyor, herkes karşısında yiyor, içiyor fakat o ağzına bir damla bile içki koymuyordu. Hatta yemek yerken herkesin içkisini gülümsemeyle seyrediş hala gözümün önündedir. Oysa ben içkiye alışkın insanların bir gün bile içmeden duramayacaklarını sanırdım. Atatürk'ün tam 3 ay kendi isteğiyle içkiye boykotuna benimle birlikte tüm çevresindekiler de şaşıp kalmışlardı. Bu da onun görev aşkını ve sorumluluğunu, alışkanlıklarının ve beğenilerinin de üstünde tuttuğunun en güzel örneklerinden biridir. Atatürk'ün sevdiği ve güvendiği insanlardan 35 yıllık arkadaşı İzmir Milletvekili Süreyya Yiğit bir anısında şunları anlatmıştı. Atatürk büyük işler hazırlarken aslında alkole ilgi göstermezdi. Nitekim Erzurum'dayken biz içerdik, o içki teklifimizi kabul etmez, kahve içmekle yetinirdi. Korkunç derecede irade gücü vardı. İçkiyi irade zaafından değil, düpedüz sarhoş olmak için içerdi. Çankaya Köşkü'nde Büyük Nutkunu hazırlarken hiç içki içmediği gibi 48 saat hiç gözünü kırpmadan yazı dikte ettirişini de hatırlarım. Öyle ki yazı yazmaktan yorulan değişiyor fakat o binlerce belge arasından ayırdığı notlarıyla büyük eserini tamamlamak için uykusunu bile vermekten çekinmiyordu. Böyle zamanlarda yazdıklarını sofrada arkadaşlarına okutur, sonra yine eski köşkün çalışma odasına geçer, kah oturarak kah ayakta çalışmalarını sürdürürdü. Nutuk, çalışmanın insan gücünün nasıl üstüne çıkışını gösterdiği için ayrı bir önem de taşımaktadır. Atatürk'ün hiç uyumadan 3 gün durabildiğini de görmüş ve gözlerime inanamamıştım. Cephede değildik, savaş da yoktu, uykusuzluğu gerektirecek önemli bir olayla da karşı karşıya bulunmuyorduk. Fakat o, bir işe ama ciddi bir işe başladı mı, onun sonunun geldiğini görmeden asla rahat edemezdi. Atatürk çalışmaları sırasında yer ve zaman öğeleriyle ilgili değildi. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun, yurt çıkarlarını kapsayan bir görev belirdi mi, onu yerine getirmeye çalışırdı. Gezileri sırasında trende ya da otomobil içinde evrak açtırarak çalıştığı yoktur. En keyifli eğlence anında, sofrada bile karşısında görevlilerden birini gördü mü, sohbeti, konuşmayı hemen yarıda keser, benim istiyorsun diye kalkıp giderdi. Ülke işlerini her şeyin üstünde tutardı. Eline aldığı herhangi bir işi de yarım bırakmaz, bitirmeden rahat edemezdi. Bazen hiç durmadan okuduğu, 48 saat aralıksız çalıştığı da olmuştur. Çankaya Köşkü'nde ele geçirdiği bir tarih kitabını bitirmek için 2 gün 2 gece hiç yatağa girmemiş, şezlongda dinlenmekle yetinmişti. Yalnız kaldığı ya da okuduğu zamanlar masaya pek iltifat etmez, konuğa bağdaş kurup oturmayı daha çok severdi. Tarihle uğraştığı sıralarda Atatürk içeride çalışıyor, ben kapıda oturmuş bekliyordum. Ara sıra uyumamak için banyoya gidip yüzüme su vuruyor, sonra anahtar deliğine gözümü uydurup bir post üzerinde yüzükoyuna uzanıp nutku hazırlayan Atatürk'ü gözetliyordum.